Ben İsrail'e karşı nasıl Filistin'in yanındaysam, Rusya'ya karşı da Ukrayna'nın yanındayım.
Rasim Ozan Kütahyalı'yla evlilik niye bitti?
Karakter olarak çok farklı insanlar.
Mesela nasıl bir annedir Nagihan Alçın?
Hiç sert bir anne değilim.
Bu süreç nasıl gelişti?
Kendimi anlatmayı beceremedim.
Türkiye'de gazetecilik öldü. Katılıyor musun?
Ben Türkiye'de hiçbir zaman gazetecilik altın çağını yaşamadım.
Nagihan Alça kendini nasıl tarif ediyor?
İki tarafında yanlışlarını çok açık şekilde görüyorum.
Hiç böyle gitmeseydin dediğin bir seyahat oldu mu?
Vize bile almadan çıktık yola. İşte en büyük hata orada oldu.
Senin en büyük hayal kırıklığın nedir?
Merak gazeteciliğin temelidir.
Nasıl görüyorsun siyasi atmosferi?
Türkiye'de siyasetin hiç olmadığı kadar dengesiz olduğu bir sürece gireceğiz.
İstanbul'u nasıl görüyorsun?
İstanbul tarihinin en heyecanlı seçimi diyor. En heyecanlarından biri değil.
Evet, en heyecanlı. Sen Türkiye'de tanınan, bilinen, yazdığı yazılar kimi zaman belirli kesimler tarafından çok beğenilen, kimi zaman eleştirilen ama bugün de Nagihan ne yazmış diye bakılan isimlerden birisin. Gazetecilik okul yıllarında aklında mıydı? Böyle bir alana yatkınlığı hissediyor muydun? Bu süreç nasıl gelişti?
Adem, ben yazı yazmayı çok seviyordum ve hikaye anlatmayı çok seviyordum. Ve hikayeleri araştırmayı çok seviyordum. Çocukken büyüyünce ne olacaksın deyince iki şey söylüyordum. Astronot olacağım ya da dedektif olacağım. Şimdi bunun ikisini de biraz büyüyünce olamayacağımı anladım. Ama bunlara yakın ne olabilirim? Yani macerayı hikayelerle birleştirmek. Bir de benim rahmetli babamın içinde uhde kalmıştır yazar olmak. Bize hep yazarlığa teşvik ederdi. Daha küçücüktük böyle ilkokulda. Daha da küçükken bizim rutinimiz vardı. Her sabah babam bize bir hikaye başlatırdı. Biz de kız kardeşim Lalehan'la o hikayeyi devam ettirirdik. En sonunda 2-3 haftada bir o bir hikaye tamamlanırdı, gözden geçirirdik. İlkokula geldiğimizde de siz kafanızdaki hikayeleri deftere yazın diye bize birer defter almıştı. Sonra o defterleri bir pedagoga gösterdi vesaire. Yani bu yazarlık da oradan gelme bir şey herhalde. Hepsini birleştirince ortaya gazetecilik kombinasyonu çıktı. Ve ben gerçekten çok çok severek yaptım ve yapıyorum gazeteciliği. Yani gazetecilik dediğim siyaset yorumculuğu değil bahsettiğim. Muhabirlik, yani sahada olmak, gördüğünü yazmak ve o yazdığından bir adım daha öteye giderek başka bir hikayenin kapısını açmak. Bence hayatta yapılabilecek en güzel ve en uçsuz bucaksız şey bu.
Şimdi astronotluktan bahsettin ya, bizim de biliyorsun ilk astronotumuz uzaya gitti. Alper Gezer Avcı. Ben şahsen çok heyecanla takip ettim o süreci yani. Hatta ilk görüntüler, konuşmalar vesaire, oradan verdiği mesajlar. Sen ne hissettin? Çünkü eleştiren de bir, sayılar az da olsa bir bölüm vardı.
Evet. Ben çok büyük bir merakla takip ettim. Yalnızca takip etmedim. Aslında Habertürk TV'de Nagihan Alçı ile nasıl oldu diye yeni formatta bir program yapıyorum. O formatın geçen haftaki bölümünü de buna ayırdık, uzay yolculuğuna. Hem Bakan Fatih Kaçır'la bir röportaj yaptık. Hem Ankara'daki Uzay Enstitüsü'ne girdik. Oradaki çalışmaları adım adım izledik. Hem de aslında Alper Gezer Avcı'ya ulaştık. Sağ olsun bize yardımcı oldular. O bize bir video çekti. Bize selamlar gönderdi. Daha çıkmamıştı. Dünyada, dünyayı henüz terk etmemişti.
Çok karizma değil mi ya?
Çok iyi. Ama sonra ne oldu? O videoyu gönderemeden NASA bütün astronotların elektronik aletlerini, her şeyi topladı. Onları izolasyona aldı ve o video o telefonda kaldı.
Belki de uzayda şu anda video. Telefonu götürmüş olabilir mi? Tweet atıyor çünkü.
Olabilir. Olabilir ama yani herhangi bir paylaşım yapmayı yasakladı NASA. Şimdi dünyaya bir dönsün, isteyeceğim o videoyu.
Güzel bir hatıra ya. Evet. Çocukluk hayalinde bence güzel bağdaştırıcı gibi.
Yani şöyle eleştiriyorlar. Ben bu tip eleştirileri açıkçası doğru bulmuyorum. Şimdi Türkiye Ay'a gidecekti, onun yerine uzaya insan gönderdi. Ya Ay'a da, şimdi onu da ben sordum aslında bakana. Yani siz 2023 Ay sözü vermiştiniz, ne oldu diye. Ya bir son hız devam ediyoruz ama bu tip şeylerde bir gecikmeler olabilir diyor. Şimdi önemli olan Türkiye'den ilk defa bu konulara merak başlamış. Biri gitmiş. Gençlere ilham olursa, bir gence bile ilham olsa bence çok güzel bir şey. Bilimin önünü açacak çabalar, merak uyandıracak her şey bence olumludur. Çocukların üzerindeki etkisi üzerinden düşünürüm Adem ben hep.
Nagihan Alça kendini nasıl tarif ediyor?
Meraklı biri olarak. Hatta ben bazen saçma şeyleri de merak ederim. Yani böyle detay görünen şeyleri de merak ederim. Bir şeyi aklıma takarsam sonuna kadar kovalarım. Yani meraklı, ısrarcı, iyimserimdir. Genelde yani...
Pozitif yani.
Pozitifim, evet. Hani zaman zaman böyle daha düştüğüm zamanlar olur ama mesela şu aralar inanılmaz iyi bir dönemindeyim. İçimde böyle bir şarkı var. Çok çok iyiyim. Yani İnsan yaşı ilerledikçe de galiba daha her şeyi yerli yerine oturtuyor. Sen... Yani hayatta ne istediğimi çok iyi biliyorum. Artık böyle çok daha sakin yaklaşıyorum her şeye. Bilmiyorum yani tam böyle her şey oturdu gibi hissediyorum bu aralar.
Şimdi Türkiye tabii özellikle son yıllarda bu dijital iletişimin hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte herkesin fikrini artık her saniye en azından kendi platformlarına aktarabilmesiyle birlikte linç kültürü de çok fazla yaygınlaştı. Tabii ki zaman zaman eleştiriler oluyor, zaman zaman övgüler oluyor ama mesela sen işte eleştirildiğinde biraz bunun dozajı fazla olabiliyor. Bunun hiç haklı gerekçeleri olabileceğini düşündün mü?
Düşündüm tabii. Yani çok düşündüm. Hani bana gelen eleştirilerden kendimi kahretmem. Ama mesela önceden daha fazla kendi içimde reaksiyonel davranıyordum. Kızıyordum. Ya haksızlığa uğramışım gibi düşünüyordum. Sonra şöyle düşünmeye başladım. Yani birileri benimle ilgili benim kendimle hiçbir şekilde özdeşleştiremediğim cümleler kurabiliyorlarsa demek ki ben herhalde yanlış bir mesaj verdim. Kendimi anlatmayı beceremedim. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla hani yani zaman geçtikçe ben kimseye kızmamayı öğrendim. Öğrendim de diye otomatik olarak öyle oldu. Yani canları sağ olsun. Kim ne derse desin. Demek ki ben kendimle ilgili bir tadilat yapmalıyım. İnsanlara olumsuz hisler geçirdiysem benim yaptığım bir yanlıştan kaynaklanıyor bu diye düşünüyorum. Yani hep çuvaldızı kendime batırıyorum.
Türkiye'de
ya ben
sanki
çok yanlış
biraz...
yaptım demiyorum. Yani yanlış tepkiler vermiş olabilirim. Baktığımda bazı yani 10 yıl önce falan ya çok sertmişim ben, çok sesimi yükseltmişim. O zaman herhalde daha inancım vardı Türkiye'ye, insanlığa, her şeyin daha iyi olacağına. Yani şimdi ben bakıyorum da hayatta en önemli şey içindeki iyiliği korumak, çocukların mutlu olduğunu görmek. Yani ben Türkiye'de genel olarak hani o taraf bu taraf falan değil. Böyle keskin taraf olmanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan sakin bir şekilde herkesle konuşabilmek, gördüğünü aktarabilmek. Siyaseti de yani her zaman bir gazeteci olarak takip ettim ama bundan 10 yıl önce arama daha az mesafe koyuyordum. Şimdi bakınca kendimle ilgili öyle bir öz eleştiri yapıyorum. Bana dediler işte taraf değişti, öyle oldu, böyle oldu. Yani aksine hiçbir taraf tutma gibi bir tavır içinde değilim. Bunu kesinlikle reddediyorum. Ya iki tarafında yanlışlarını çok açık şekilde görüyorum. İki tarafında haklılıklarını da zaman zaman görüyorum. Bunları da söylüyorum. Hani iki taraf da bana kızıyor. Bazen kızmıyor galiba. Çok da umursamıyorum.
İki taraf kızıyorsa en azından iyi bir şey bence yani.
Evet, ya mevcut Türkiye ortamında zor bir şey.
Bana çok değerli bir isim şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben gerçekten şu yaptığım YouTube içeriklerinde buna çok dikkat ediyorum. Etkisi olmayan bir medyanın ne savunduğu tarafa ne de zarar vermek istediği tarafa hiçbir faydası yok.
Evet.
Sözümüzün bir ağırlığında olması lazım. O yüzden de bunu önemsiyorum yani. Evet. Bu anlattığın şeyde de şey dikkatimi çekti. Türkiye'de aslında bir anlamda kısmi bir öz eleştiri de yapıyorsun yani 10 yıl öncesiyle ilgili de olsa. Türkiye'de maalesef öz eleştiri kültürü yok.
Evet.
Herkes en haksız karşıdakini görüyor, en hata yapabilir karşıdakini görüyor ve hiçbir hatayı veya kusuru kendine yakıştırmıyor.
Çok doğru.
Maalesef yani.
Yani ben herhalde en çok öz eleştiri yapan insanlardan biriyim. Bu yüzden de bu kadar dayak yiyorum. Çünkü benim öz eleştirimi sanki itiraf etti filan başlıklarıyla veriyorlar. Halbuki yani ben kendimi inkar etmiyorum. Daha iyi yapabilirim herhalde, bir şeyleri yanlış yaptım diye. Yani hep böyle yaklaşıyorum. Kendime de, yakın çevreme de. Yani biz ailede de öyleydik. Ya yani çocuklar önce bir kendinize bakın. Doğru yaptınız mı? Karşı tarafa kızmak kolaydır diye söylerdi hep annem babam. Dolayısıyla yani ben hep bu mantıktayım. Yani zaten öz eleştiri insanı ileri götürür. Öz eleştiri yapmayan toplum da olduğu yerde sayar. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri bu. Aynaya bakmamak.
Zaman zaman şöyle ifadeler duyuyoruz. Türkiye'de gazetecilik bitti. Türkiye'de gazetecilik öldü. Katılıyor musun?
Katılmıyorum. Yani Türkiye'de hiçbir zaman gazetecilik altın çağını yaşamadı. Tamam, çok daha farklı alanlarda rahat hareket edebildiğimiz dönemler oldu. Mesela ben hatırlıyorum 2000'lerin başında o zamanlar Kara Mehmet'in de akşam gazetesinde çalışıyordum. Skytürk de onundu. Biz aklımıza gelen her yere gidiyorduk ve gerçekten çok iyi gazetecilik yapıyorduk. Mesela Dağlık Karabağ sorunu olmuştu. Atladım. Ya burası neresi? Herkes konuşuyor. O dönem gitmiştik. Tsunami vurdu 2004'te Endonezya'yı. Ya Endonezya'ya konuşuyor insanlar. Bunun karşısı da Sri Lanka. Ada yok olmak üzere. Merak ediyorum dedim. Kameraman da verdiler. Atladık gittik. Oradan belgeseller çektik. Ya Irak'ta o zamanlar işte Barzani yeni bir federal yönetim kuruyor falan. Ne oluyor? Atladık Barzani'ye röportajı. Aklımıza gelen her şeyi yapabiliyorduk. Biraz bu konularda medyada bütçeler küçüldü. Onu söyleyeyim. Yani akşam o zaman öyle çok büyük bir gazete falan da değildi. Ama bu işlere para verirdi muhabirlere. Şimdi yani hakkını yemeyeyim. Habertürk de benim bu anlamda önümü çok açtı. Habertürk'te de mesela Afganistan'a gittik 2 kere. Ukrayna Savaşı'na gittim. Libya'ya gittim. Gazze için İsrail'e gitmek istedim. Onu daha yapamadık maalesef. Ama istiyorum. Maalesef o savaş uzun sürecek gibi görünüyor. Oraya da gitmek istiyorum. Yani Habertürk de bu anlamda hakkını yemeyeyim. Ama 2000'lerin başına kıyasla genel olarak medyada saha gazeteciliğine ilgi ve bu konuda ayrılan pay küçüldü. Bu açıdan mutsuzum. Ama isteyene gazetecilik var. Yalnızca uzaklara gitmek üzerinden de değil, siyasette de var. Yani siyasette de önemli olan şu, şimdi herkes çok taraftar bir moda girdi. Yani elbette ki çok başarılı meslektaşlarım var ama genel olarak medyadaki hava, sen bu takımdan mısın, bu takımdan mısın? Hayda öbür tarafa doğru yüksek sesle bir şeyler söyle. Şimdi öyle olunca merak güdüsü azalıyor. Merak gazeteciliğin temelidir. Merak biterse zaten gazetecilik de biter. O bitince o zaman ya gazetecilik öldü vesaire gibi bir atalete giriliyor. Halbuki yani isteyene ben hala alanın açık olduğunu düşünüyorum.
Şimdi sen meslek hayatında birçok seyahat gerçekleştirdin. Hem siyasi isimlerle, hem bakanlarla, hem daha bürokratik yapılarla. Hiç böyle gitmeseydim dediğin bir seyahat oldu mu? Ya keşke gelmeseydim, keşke gitmeseydim.
Oldu.
Yapma ya.
Oldu.
Hangi?
Libya'yı sel vurduğunda, geçtiğimiz 2023'ün sonlarında çok vahim bir tabloydu. Ben genelde bu tip seyahatlerde özgür çalışmayı severim. Kameraman arkadaşım son dönemlerde Özgür Balaban'la birlikte çalışıyoruz. Biz Özgür'le kendi karşılıklı olarak önce neler düşündüğümüzü söylüyoruz, planlıyoruz. Sonra ben gideceğimiz yerdeki kontaklarla bağlantıya geçiyorum. Ulaşmak istediğim isimlerle ilgili çalışmalar yapıyorum filan. Şimdi Libya'da çok zordu. Çünkü Hafter bölgesinde olduğu için Türkiye'nin de ilişkileri çok iyi değil. Oraya gitmek bir takım işte bürokratik sıkıntıları yüzünden kolay değil. Biz de şimdi isim vermeyeyim, bir sivil toplum örgütü oraya yardım için gidiyordu. Ya gelin biz ayarlarız filan dediler. Apar topar, vize bile almadan Özgür'le beraber çıktık yola. İşte en büyük hata orada oldu. Bir kere havaalanında 11 saat rehin tuttular. Yani neredeyse tutukladılar havaalanında. İçeri girdiğimiz andan itibaren bizi o yardım kuruluşuna zimmetlediler. İstediğim hiçbir röportajı yapamadım. Kapıdan çıkacağım, 2 adam kapıda bekliyor. Çıkacağız, canlı yayına bağlanacağız, yanımızda araç takip ediyor. Hiç istediğim gazeteciliği yapamadım. O anlamda yani sel bölgesine gittik ama kendi kontrolümüzde gitmediğimiz için gecenin bir yarısı gittik. Orada kalamadık ve istediğimiz görüntüleri alamadık. Yani o yüzden pişman oldum. Yoksa Libya'ya gitmeyi isterdim ama kendi kontrolümde bir seyahat isterdim.
Aslında yakın bir olay, kapanmış bir olay ama yine de konuşmak lazım bence. Not düşülmesi açısından da. Rasim Ozan Kütahyalı ile evlilik niye bitti?
Rasim'le 2010 sonunda evlenmiştik. Yani 13 yıl kadar evli kaldık. 2 de kızımız var. Rasim'le hala görüşüyoruz. Yani elbette ki çocuklarımız var ve bir arkadaşlığımız devam ediyor. Ama yani karakter olarak çok farklı insanlarız. Bir yerden sonra karı koca ilişkisinin daha doğru bir modelde olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara örnek olması için. Onun kalmadığını düşündük. O yüzden bitirmek daha doğruydu.
Doğru bir evlilik miydi sence?
Şimdi, yani bu çok zor bir soru. Bana çok şeyler kattı. Zannediyorum onun adına konuşmayayım. Rasim'e de çok şeyler katmıştır. Bir kere her şeyden önce 2 tane benim için dünyalara bedel çocuğum var. Ve Rasim'den de çok şey öğrendim. Ama çok da yordu da. Yani ben hani şimdi şikayet ediyor olmayayım ama karakter farklılıkları nedeniyle.
Yani şimdi ikinize de arkadaş olan birisi
fazla var. Yani ona ben böyle işte dediğim gibi karşı tarafa çok sivri dilli olarak biliniyorum televizyonda ama sonuçta özel alanla ilgili de kendi ilişkilerimde de karşı tarafı suçlayıcı tavırda olmayı hiçbir zaman tercih etmem. Öyle bir tavırda da değilim şu an. Genel olarak kendime baktığımda ikimiz açısından da birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık hayat daha kolay olurdu. Değiliz. O yüzden yani olaylara çok farklı tepkiler verdiğimiz için birbirimizi karşılıklı olarak yıpratmış olabiliriz.
Biz şimdi ekranda seni tartışmaların içerisinde görüyoruz. Konuları yorumlarken görüyoruz. Ama bir tarafta da aslında öteki Nagihan Alçı var. Yani çocukların annesi, evde kendi dünyasında kimsenin bilmediği sadece işte o 4 duvar arasındaki yaşantısını işte ailesi, belki evdeki yardımcınız vesairenin bildiği bir Nagihan Alçı var. Mesela nasıl bir annedir Nagihan Alçı? Evde neler yapar, nasıl vakit geçer?
Vallahi çocuklara sormak lazım ama hiç sert bir anne değilim. Mesela benim annem bana bu yüzden kızıyor.
Yaptırım gücüm yok o zaman evde.
Bazen ipleri kaptırdığım oluyor açık söyleyeyim maalesef. Ama yani biz kızlarla çok birlikte güzel vakit geçiririz. Baş başa vakit geçirmeye çok önem veriyorum. Fırsat buldukça Gerçi artık hani Türkiye'de bir yemeğe çıkmak bayağı bir şey oldu. Ağır bedel ödemek gerekiyor. Yani bu enflasyon ve hayat pahalılığında. Ama çocuklarla en azından 10 günde bir baş başa üçümüz bir yemek yemeye gayret ederiz. Birlikte haftada 2-3 kere muhakkak televizyonda bir şey izleriz. Birlikte takip ettiğimiz şeyler var. Sonra o izlediklerimiz üzerine sohbet ederiz. Bazen böyle gelin biz şimdi tam Beyoğlu'nun üzerinde oturuyoruz. İstiklal'de bir tur atalım diyoruz. Kızlar benden daha çok şey bilir. Anne hadi şuraya gidelim, buraya gidelim. Sevdiğimiz bir hamburgercimiz var, oraya gidiyoruz falan. Yani çocuklarla mümkün olduğu kadar tabii ki anne çocuk ilişkisini koruyarak, yani anne ve çocuk arkadaş olamaz. Ama o diyaloğu tutmaya çalışıyorum.
Senin en büyük hayal kırıklığın nedir?
Sadece benden kaynaklı değil. Türkiye'nin bu çok fazla kutuplaşmış ortamında çok siyah beyazlaşmasından kaynaklanan bir takım ön yargılar oluştu. Zannediyorum bazı arkadaşlarımı bu nedenle kaybettim. Onların benimle ilgili belki bir takım ön yargıları vardı. Ben de onlara içten içe darıldım. O ön yargıları yıkmak için bir şey yapmayı ya gururuma yediremedim ya da bilmiyorum neler oldu ama yani yine kendime kızıyorum, onlara da kızmıyorum ama çok kırıldım. Türkiye'nin bu konuşamama halinde o yolda çok kıymet verdiğim eski dostlarımdan bazılarını yitirdim. Bunun benim sadece benim hikayem olmadığını düşünüyorum. Yani bu Türkiye'deki bir kuşağın hikayesi olabilir maalesef.
Benim de öyle hikayelerim var. Bazen de şöyle oluyor, bir kırgınlık oluşuyor ama sen o kırgınlığın oluştuğunu belki yıllar sonra fark ediyorsun. İşte o esnada Twitter'dan takipten çıkılmış, Instagram'dan takipten
evet,
çıkılmış falan.
Evet, çok doğru. Bende de oldu.
Ve onu sen günler sonra fark ediyorsun.
Bir de bir süre sonra da yani bir... Ya işte o daha gençken, içimdeki o daha reaksiyoner Nagihan ayaktayken diyordum ki haksızlık olamaz. Ben işte hiç kimsenin ne düşündüğüyle ilgili onları yargılamıyorum. Onlar beni nasıl yargılar falan diye çok hızlı bir tempoda yürüyordum ve geçip gidiyordum. Şimdi bakınca yani hiçbir şey, hani benim bile hatam olsa, onların hatası olsa, benim yanlış yapmadığım bir şey bile olsa hiçbir şey eski arkadaşlıklardan daha kıymetli olamaz. O yüzden kendimden ödün verme pahasına tamir etmek için bir şeyler yapmam gerekirdi.
Umarım bizden sonraki nesiller böyle şeyler yaşamazlar. Bence çağımızın aslında en azından Türkiye için gözükmeyen çok büyük bir alanı yani bu. Çok hasarlı bir alan var orada yani.
Çok büyük. Yani insanların bireysel ilişkilerinin makro siyasetten bu kadar zarar gördü. Gerçi Türkiye bu hikayelerle dolu, yani yakın tarih de bu hikayelerle dolu ama bence çocuklarımız bu sorunları yaşamayacaklar. Bizim çok daha ötemizde, çok daha açık görüşlü bir kuşak geliyor. Ya ben gençlere kızmayı, kitap okumuyorlar falan demeyi çok yanlış buluyorum. Kalıplarla düşünüyoruz, öyle değil. Bizi evet. Utandıracak bir kuşak geliyor, ben çocuklardan onu görüyorum.
Vallahi ben Teknofest'i sürecin en başından bu yana takip ediyorum. Geçtiğimiz yıl Las Vegas'a gitmiştik. CES, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi. İşte yakın zamanda da Web Summit'e gittim mesela. İşte Teknofest'e derece yapmış, çocuk şirketini kurmuş, startup oluşturmuş, yatırım almış ve orada yeni yatırımcılara alan açıyor.
Müthiş.
Türkiye'de böyle çok inanılmaz hikayeler var. Dolayısıyla ben bu gençlerle ilgili söylediğin şeye çok katılıyorum yani. Evet. Ben de bir baba olarak bunu da gözlemliyorum.
Evet. Tabii bir yandan şu da var, yani birçok genç de Türkiye'de yaşamak istemiyor. Yani Türkiye'de ki o sıkışmışlık duygusu da, işte bunların hepsini dile getirmek lazım. Yani Teknofest diye göğsümüzü kabartan bir organizasyon var. Olağanüstü şeyler yapıyor gençler. Ama aynı ülkedeki gençlerin bir kısmı da ben burada gelecek göremiyorum deyip bir an önce yurt dışında bir kariyer planlaması ya da okul planlaması yapıyor. Şimdi ikisi de aynı anda aynı ülkede yaşanıyor. Bunların hepsini birlikte görmek gerekir.
Ben hep bu konuda şöyle yaklaştım. Her iki tarafa da gerçekten empati yapabiliyor olmamız lazım.
Kesinlikle.
Yurt dışına giden de bu ülkenin çocukları, bizim evlatlarımız. Evet. Burada kalmak isteyenler de bu ülkenin çocukları ve bizim evlatlarımız. Evet. Hatta geçen gün uzun yıllar NASA'da görev yapan ve Türkiye'ye dönmek kararı alan Umut Bey işte bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkemiz açısından önemli ve gurur verici bir durum. Onun tekrar ülkemize dönüyor olması. Ama bu ülkede bir gelecek göremeyip çeşitli umutlarla yurt dışına giden insanlara da ötekileştirmemek lazım. Çünkü onların da yine dönüp dolaşıp gelecekleri yer burası. Dolayısıyla biraz bence o işi böyle günlük tartışmaların ötesinde tutmak lazım. Onları kesinlikle anlamak lazım diye düşünüyorum yani.
Kesinlikle. Ve şunu da görmek lazım. Yani maalesef bu ülkede gençler birini tanımadan bir şansları olmayacağını düşünüyorlar ve bunda haklılar. Yani illa bir yerde bir en hiç de sevmediğim tabi adamın olacak. Korkunç bir şey. Yani bu mentalite değişmedikçe gençlerin kendilerini özgür hissedip bir şey üretme ortamını sağlayamayız. Ne kadar başarılı olursa olsun. Herkes bir yere okulu bitirdikten sonra iş bulmak için orada bir tanıdığın var mı diye etrafına soruyorsa bu ülkede çok ciddi bir yanlışlık var demektir.
Hatta hiç o tanıdığa ihtiyaç olmasa da o bilinç altında...
Bilinç otomatik olarak, evet.
Bu genelde bir evet, kamuya giderken
de öyle. Böyle bir kültür oluşmuş yani. Bu korkunç evet, bir şey.
Seçim atmosferine de girdik artık. Tam girdik mi daha? Tribülansta mıyız şu anda?
Yok, bayağı girdik sayılır artık. Evet. Yani iki aydan biraz fazla süre kaldı. Artık Adem son heyecanlı dönemeç. Yani 31 evet, Mart'tan sonra biz siyaset gazetecileri ne yapacağız ben merak ediyorum.
4 yıl kemiksiz sağlam bir süreç aynen, var. Nasıl görüyorsun siyasi atmosferi?
Şu aşamada çok heyecanlı. Yani bir süre böyle bir ölgün dönem oldu yazın. Yani orada genel olarak bir yelkenleri suya indirme hali vardı muhalefette. İktidarda ben artık yani bu kadar şeyin üzerine tekrar sandıktan çıktım diye özgüvenle rehavete kapıldı demeyeyim. Yani bence AK Parti'nin en büyük sırrı Tayyip Erdoğan'ın şeyiyle, motivasyonuyla hiçbir şekilde rehavete kapılmaması. Bu temel olarak bence bugüne kadar gelmelerindeki dinamo. Çünkü şunu biliyorum, 28 Mayıs'ta sandıktan çıktılar. 29 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı Ali İhsan Yavuz'u aradı. Dedi ki hemen yerel seçime gidip çalışmaya başlıyorsun, anket çalışmalarına başlıyorsun, raporları getiriyorsun ve 30 Mayıs'ta da çok geniş bir sunumlu toplantı yaptılar. Düşünebiliyor musun? 20 yıl sonra bu kadar büyük zaferden çıkılmış ve yerel seçimler için ertesi sabah talimat gidiyor. Evet. Yani hiç rehavet yok. Muhalefette çok büyük bir beklenti vardı. O beklenti yerle bir olunca uzun süre kendilerine gelemediler. Şimdi muhalefet artık bunu bir şey olarak görüyor. Yani oldu oldu, bir daha aldık aldık. Bununla bir motivasyon sağlamaya çalışıyor 2028'e. Eğer muhalefet İstanbul'u, Ankara'yı kaybederse açıkçası Türkiye'de siyasetin hiç olmadığı kadar dengesiz olduğu bir sürece gireceğiz.
Sana objektif olarak bir soru soracağım. Genel seçimlerde her iki tarafı da iyi takip ettin. Önemli röportajlara da imza attın. Altılı masayı birçok insan çok önemli bir vaat olarak gördü aslında Türkiye'nin geleceği açısından. Birbirine benzemeyen farklı görüşlerdeki isimler buluştular. Hatta o buluşmalar birçoğu kez çok böyle heyecanla beklendi. İşte Sayın Akşener geldi, Sayın Karamanlıoğlu geldi vesaire. Ama sonra birbirlerinin arkalarından çok farklı ifadelerde de bulundular. Nasıl yorumluyorsun şöyle geriye doğru baktığında?
Ya iyi bir niyetli bir çabaydı altılı masa. Ben altılı masayı kaybettikleri günün akşamından itibaren lanetlemeyi açıkçası hem etik bulmuyorum hem doğru bulmuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmiş olabilir ama Türkiye siyasetinde uzlaşma kültürünü getirmek için bir çaba sergiledi. Yani bu Türk siyaset tarihinde olumlu yer alması gereken bir çaba bence. Ama belli ki kendisi dahi diğer 5 ismin en büyük ortaklarını ikna etmeyi, bu işi içselleştirmeyi başaramamış. Yani başta İyi Parti olmak üzere baktığımızda hatta kendi partisinin içini de ikna etmeyi başaramamış ki Kemal Bey. Özgür Özel Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra zaten bu ittifak siyasetini inkar eden, doğru olmadığını beyan eden açıklamalar yaptı. Dolayısıyla yani onca yıl, kaç, 1,5-2 yıl falan sürdü bütün evet, bu toplanma çabaları. Maalesef boşa geçmiş zaman olarak görüyorum şu aşamada muhalefet açısından baktığımızda.
İstanbul'u nasıl görüyorsun?
İstanbul'u.
Sayın İmamoğlu bir tarafta, Sayın evet, Kurum bir tarafta.
Valla Adem, İstanbul tarihinin en heyecanlı seçimine gidiyor. En heyecanlarından biri değil.
Evet, en heyecanlı. Bence de
en bu, kritik. Yani şu aşamada arada çok az fark var. İki tarafta hem Murat Kurum hem Ekrem İmamoğlu cephesi böyle bir kafa kafaya gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu gördüğüm kadarıyla önde görünüyor ama şimdi yani bu ittifak siyasetinin lanetlenmesinin bedeli olarak Ekrem İmamoğlu'nu çok zor bir sınav bekliyor.
Sayın Ekrem İmamoğlu biraz yalnız da kaldı galiba. Tabii, değil mi? Şu anda İyi Parti ayrıldı.
Demin ne yapacağı belli değil.
Partisi de Başak Demirtaş'ı aday çıkaracak evet, mı?
Yani Selahattin Demirtaş'ın önemli bir hamlesi bu. Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin hıncını Ekrem İmamoğlu'ndan çıkarıyorlar. O zaman bu kime kazandırıyor, kime kaybettiriyor? Yani Meral Akşener şu anda nerede duruyor bilmiyorum. Önemli olan şuna bakmak. Adil bir yarış olacak mı? Hakikaten İstanbul'a ve Türkiye'ye iyi gelecek mi seçim sonucu? Tabii bunu herkes kendi cephesinden yanıtlayacak ama İstanbul'a iyi gelecek şey Türkiye'ye iyi gelecek mi? Bu iki sorunun cevabı aynı mı? Bunlara da bakmak gerekir.
Ankara'yı nasıl görüyorsun? Var mı böyle bir
şimdi şey Ankara ile ilgili o kadar keskin bir fikrim yok. Çünkü ben Ankaralı değilim. Oradaki dinamikleri bilmiyorum. Mansur Yavaş belediyeciliği genellikle olumlu anlatılıyor. Ama ben Ankara'da yaşamadığım için bunu değerlendirme durumunda değilim. Ama Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek en doğru adayla çıkıyor AK Parti. Ondan da eminim. Tabii şu da var. Yani Türkiye'de son dönemde bazı siyasi görüşler neredeyse yok olurken Türk milliyetçiliği alabildiğine gazladı. Bunun kristalize örneğidir Ankara'daki seçim yarışı.
Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'na sence senin pencerenden bu Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcılığı süreci zarar verdi mi? Adaylığı yani ya da öyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu onları aldı, videolar çekti. Seçim gecesi açıklamalar.
Seçim gecesi açıklamalar Ekrem İmamoğlu'na zarar verdi. Mansur Yavaş için aynı şeyi söyleyemem. Mansur Yavaş'ın işinin daha kolay olduğunu düşünüyorum şu aşamada baktığımızda. Ama tabii belli olmaz. Ankara'nın dokusuna uygun bir aday çıktı. Ama şu zarar verdi bence Adem. Bütün bu altılı masanın bileşenlerinin cumhur yardımcısı olma formülü. Şimdi hiç kimse için hani küçümseyici konuşmak istemem ama oyu belli olan Demokrat Parti de aynı şekilde Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturacaktı. Oyu onun 10 katı görünen İyi Parti de aynı koltuğa oturacaktı. Yani insanlar aslında bir kişiye oy verirken çok az kişinin oy verdiği bir partinin liderine de oy vermiş gibi hissedeceklerdi. Fevkalade yanlıştı ve çok kafa karıştırıcıydı. Ne olacağı belli değildi sandıktan çıksa. Bütün bu süreç seçmende bir yorgunluk yarattı sonucun galibiyetle bitmemesi nedeniyle. Ve onun faturası da Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na çıktı zaten. Mansur Yavaş'a da önemli oranda çıkmış gibi görünüyor. Ha, bu sonuçta onlar kaybedecek anlamında söylemiyorum. Şu aşamada iki tarafta da yarış çok kafa kafaya ama yani bu siyasetin bedeli şimdi hala önlerinde bir sandık duran iki belediye başkanına çıkarılmış gibi görünüyor.
Ya bir de ben burada şey de söylemek istiyorum. Şimdi ben hem Sayın Ali Babacan'la hem Sayın Gültekin Uysal'la da röportaj yapmış birisi olarak. Şimdi bu isimler özellikle muhalif medyada çok aşağılandılar yani. İşte şu kadar oyunuz vardı, işte oyunuz kadar konuş. Bir sürü şeyler oldu yani. Ama bu isimleri sonuç olarak, bu isimler demediler ki biz gelelim de masaya oturalım diye. Ya bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun getirdiği süreçte oluşan masada sürekli onlar böyle bir, mesela şimdi Gültekin Uysal'a sallamış olduk yani biz burada. Ama adamın bir günahı yok aslında. Ya tamam, adam Demokrat Parti'nin genel başkanı. Türkiye'de bir Demokrat Parti geleneği de var. Tarihimizde önemli bir yeri de var. Belki bugün hani oyu az olabilir ama bence burada genel olarak da bir haksızlık da yaptık diye düşünüyorum yani.
Doğru. Bu insanlara karşı. En büyük haksızlığı aslında elbette Demokrat Parti'nin Türkiye siyasetinde çok önemli bir yeri vardır. Ama Demokrat Parti'den ziyade esas dayağı Deva ve Gelecek yedi. Onlar da o AK Parti'ye öfkeli taban tarafından ekstra linç edildiler. Yani evet. Ve çok ağır, yani hırsız olmakla suçlandılar. Hani dolayısıyla bence orada haksızlık edildi. Ama şu açıdan onların da öz eleştiri yapması gerekir. Evet, Kemal Bey masayı yanlış kurguladı. Yani siyaset bir kere demokrasi, oy oranında güç getirir. Bunu hesaplamadı. Yani orada kibarlık, beyefendilik yaparak ay yok estağfurullah muhabbetiyle başarı olmaz. Ama bu isimlerin de şunu demesi gerekirdi bence. Ya tabanlarımızı orantılı olarak bizim bir güç paylaşımı ya da masada bir rol dağılımı yapmamız gerekir diye. En azından kendi içlerinde, yani ben sizin çok daha küçüğünüzün oy anlamında belki demez bir genel başkan. Bunu kendine yakıştıramaz ama bunun bir uygun dili var. Yani biz bu kurguyu başka türlü yapalım demeleri gerekirdi bence. Hepsi için söylüyorum bunu. Saadet Partisi için, Deva için, Demokrat Parti için, Gelecek Partisi için.
Sana şunu sormak istiyorum. Türkiye savunma alanında önemli yatırımlar yaptı. Belki çok ilgilendiğim bir alan değildir ama hepimiz sonuç olarak bu S-400 süreçlerinde falan her şeye şahit olduk ya, işte bunlar niye alındı vesaire falan. Fakat böyle komşu ülkelerde de bir sürü şeyler oluyor. Hani coğrafya kaderdir sözünün aslında ne kadar önemli bir anlam taşıdığını da görüyoruz. Son 20-25 yılda Türkiye'nin savunma alanındaki gelişmelerini takip ediyor musun? Ne düşünüyorsun o konuda?
Evet, Türkiye o alana inanılmaz bir yatırım yapıyor ve çok büyük bir gelişme içinde. Yani bizim coğrafya, senin de söylediğin gibi, zor bir coğrafya. Türkiye'nin bu anlamda kendini daha güvende hissetmesi için önemli. Bir de yalnızca Türkiye kendine güvende hissetmiyor. Aynı zamanda önemli bir ihracatçı ülke haline de geldi. Yani dışarıya savunma gereçleri üretip satan bir ülke haline geldi. Ekonomik olarak bunun Türkiye'ye getirisi elbette Türkiye açısından çok önemli. Yani savunmaya yapılan yatırım önemlidir. Ben aynı şekilde Türkiye'de ama eğitime de yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani milli eğitim bütçesi de çok yüksek, hatta en yükseği zannediyorum. Ama daha fazla yapılmalı. Yani Türkiye'de çocukların, gençlerin önünün açılması gerekir. Türkiye'de ifade özgürlüğünün önünün açılması gerekir. Savunma alanında gelişiyoruz. Aynı zamanda bu gelişmeye paralel demokrasi alanında da adımlar atmalıyız.
Bir daha gitmek istediğim veya seyahat etmek istediğim dediğin bir yer var mı?
Afganistan'a tekrar gitmek isterim.
Gözlemlemek için mi?
Evet. Çünkü Afganistan bir kere coğrafya kaderdir cümlesinin kristalize örneği. O kadar pırıl pırıl muhteşem insanların yaşadığı ama bu kadar talihsiz bir sistemin içinde yaşadıkları bir yer Afganistan. Ben Taliban geldikten hemen sonra 2021 Eylül'ünde ve ondan bir sene sonra 2022 Ekim'inde gittim Afganistan'a. Ve hatta o iki seyahati kitap da yaptım. Taliban'ın Afganistan'ında diye Doğan Kitap'tan çıktı. Ve iki şeyi karşılaştırdım. Yani Amerika'nın sömürgesinde, kontrolünde Afganistan'dan sonra Taliban gelince neler değişti ve bir yıllık Taliban'da neler oldu. Devletsizliğin ne demek olduğunu gördüm Adem. Hiçbir kuralın olmadığı, elinde kalaşnikovlarla herkesin her şeyi yapabildiği, kadınların sırf bir yerde oturup kahve içtiği için tutulup götürülebildiği, kız çocukların ilkokula gitmesinin yasaklandığı bu kadar kadersiz bir ülke. Şimdi üzerinden bir sene daha geçti, bir seneden fazla zaman geçti. Tekrar gidip görmek isterim. Yani dünya önce böyle bir şeye bundan nefret ediyorum. Bir şey oluyor, hepimiz ona yoğunlaşıyoruz. Ukrayna Savaşı değil mi? Hepimiz gittik konuş. Sonra orada o kabus devam ediyor ama herkes başka bir konuya gidiyor, bakıyor gazeteciler. Afganistan da öyle. Yani insanlar orada çürüyorlar. Çocuklar okula gidemiyorlar, kadınlar çalışamıyorlar. Ve biz burada rutin hayatımıza yaşlanmaya devam ediyoruz. Bu benim içime sinmiyor. Beni çok rahatsız ediyor. En azından küçücük bir katkı da olsa orada ne var onu anlatmak istiyorum. Ukrayna aynı şekilde. Bak sen de gittin. Biz orada sınırda karşılaştık. Evet. Ukrayna Savaşı aynı felaketle devam ediyor. Ukrayna Savaşı'na gittim. Ben neredeyse donarken ayaklarımı kaybediyordum. İnanılmaz bir soğuk vardı ve karların içinde röportaj yapmamı istediler. Orada tek seçenek biraz ısınmak için onların verdikleri üniformayı giymekti. Ama tekrar söyleyeyim, çok ben o dönem linç yedim. Niye savaş varken bir ülkenin askeri üniformasını giydin diye. Ukrayna üniforması olduğu için o röportajı yapmak benim için kıymetliydi. Poroshenko ile Ukrayna'nın en önemli siyasi isimlerinden biri röportaj yapıyordum. Ama Rusya'da olsam Rus üniforması giymezdim dedim. Çünkü Rusya Ukrayna'da %100, bak %99 değil, %100 haksız. Nasıl ki Gazze'de İsrail %100 haksızsa Ukrayna'da Rusya %100 haksız. O dönem beni linç edenler, ben bugün biri Filistinlilerin bayrağını taşısa, üniformasını giyse onu da linç ederler mi? Hayır. Bakın ben İsrail'e karşı nasıl Filistin'in yanındaysam Rusya'ya karşı da Ukrayna'nın yanındayım. O yüzden Gazze Savaşı'nda Filistin üniforması giyerim, Ukrayna Savaşı'nda da Ukrayna üniforması giyerim. Yani ama o gün beni linç edenler eminim bugün Filistin'le ilgili o üniformayı taşımaktan gurur duymayı söyleyen bir gazeteciyi linç etmezler. İşte bu çifte standartı sevmiyorum. Bu çifte standarda Türkiye'de isyan ediyorum.
Ya çok hassas bir yere değindin. Şimdi ben de bölgeye gitmiş birisi olarak yani en azından gidebildiğimiz kadar öyle söyleyeyim. İsrail'in yaptığı zulmü nasıl değerlendiriyorsun? Görüyorsun yani sosyal medyada, televizyonlarda, haberlerde. Evet. Binlerce çocuk hayatını kaybediyor, ölüyor. Anneler yıktığı binaların altında kalıyorlar. Evet. Tarih açısından aslında bunun bir örneği de var mıdır bilmiyorum ama yüzyıllar sonra konuşulacak bir katliam, bir soykırımla karşı karşıyayız yani şu anda. Bir gazeteci olarak yani, gerçi buna gazeteci olarak da çok yorum yapabilmek mümkün bilmiyorum. Bir insan olarak ne hissediyorsun?
Sözün bittiği yer Adem. Yani aslında gazeteciliğin de çok gazetecilik yapılmasının elzem olduğu ama bir o kadar da zor olduğu bir yer. Benim en çok istediğim şey şu anda Gazze'ye girebilmek. Yani orada da tabii insan ikilemde kalıyor. Gazze'ye girebilsem oradaki o dramı nasıl kaldırabilirim? Yani soğukkanlı bir şekilde bunu dünyaya anlatmak gerekir. Bunu yapmak isterim. Ama bir yandan hani nasıl girersin çok da ben o tip şeyleri hiç düşünmem. İçime o ateş düştü mü? Şu an ne yapmak istersin deseler Gazze'ye giren gazeteci olmak isterim. Onu anlatıp bir kişiyi dahi daha fazla ikna edebilirsen bence zaten bir gazetecinin yapması gereken şey budur. Bunu tarih kitapları umuyorum objektif bir şekilde yazacak. Bilmiyorum. Yani Batı kamuoyları bir süredir çok ciddi uyanıştalar ama yönetimlerin aynı yerde durduğunu söylemek imkansız. Çok büyük bir körlük var. İsrail'e karşı çok ciddi bir kayırmacılık devam ediyor. Ama buradan bir uyanış bu şekilde devam ederse doğar diye umuyorum. Fakat İşte Ukrayna örneği verdim. Yani oradaki Batı Ukrayna'ya bu kadar sıcak yaklaştığı halde önemli oranda gündemden düştü savaş. Bakın Gazze'de çocuklar her gün bombalar altında ölmeye devam ediyorlar. Ama yavaş yavaş dünyanın ilgisi de oradan çekilmeye başladı.
Maalesef. Bundan yıllar sonra izlenecek bir iş yapıyoruz aslında. Ben bütün konuklarımıza onu söylüyorum. Yani bugün zamanın ruhunda bu yaptığımız iş çok kıymetli ama bundan 10 yıl sonra çok daha kıymetli olacak. Çünkü evet. Tarihe not düşüyoruz.
Kesinlikle.
Bugünden 10 yıl sonra ne söylemek istersin?
Ya çok acayip bir zamanda tarihin sayfalarının içinde yürüme şansına eriştik. Bunu söylemek isterim. Yani hep şikayet ediyoruz ama ben hiç şikayet etmeyi sevmem. Hatta hayatımı da şikayet etmeyenlere adamak isterim. Bir gün ileriden geriye dönüp baktığımda. Şimdi biz şu şansa eriştik. Düşünsene. Dünyada öyle şeyler oldu ki ABD'nin Irak'ı işgal ettiğini gördüm. O dönem ben Show Haber'de çalışıyordum. Hiç unutmuyorum, gece Beşiktaş'ta yaşıyordum o zaman. Beşiktaş'ta uyuyorum, zar zar telefonum çalıyor. Ne oldu Nagihan? O zaman Show Haber'de sabah akşam dış haberlerde çalışıyoruz. Kalk, George Bush savaş ilan ediyor. Simultane tercüman yok dediler. Ben o uykuyla pijamamın altına üstüne bir tane pantolon geçirip iki farklı çorap giymişim. İki farklı renk. Koşa koşa stüdyoya gittiğimi hatırlıyorum. Orada George Bush dünyaya savaşı ilan ediyor. Onun simultanesini ben yapmıştım. Hiç durmadan çalıştık. Yani Irak savaşını takip ettim. Sonra Irak işgali oldu. Oradaki Kürt bölgesine gitmiştik. İşte Barzani ile röportaj yaptık. O Saddam'ın jipleri verilmişti Kürtlere. O Saddam'ın jipleriyle gidiyoruz. O heyecanları hiç unutamam. Yani şuna tanıklık ettik. Daha yakın zamana geleyim. Ta 2003'lere gitmeyeyim. Düşünsene, Ukrayna savaşı çıktı. Gittik biz, sınırdan yürüyerek geçtik. Sen de bu deneyimi yaşadın. Ya Taliban Afganistan'ı Amerikalılardan geri aldı. Adım adım onun içinden yürüyerek geçtim. Hem de iki kere bir gazeteci olarak bunu yapmayı başardım. Ya ilk defa dünyada modern zamanlarda teknolojinin geliştiği süreçte pandemi diye bir kabus yaşandı. Biz bunun içinden yürüdük. İstiklal Caddesi'nde sanki uzaydan araç inmiş gibiydi. Ya bir kişi yoktu ve ben orada fotoğraflar çekebildim. Ya 10 yıl sonraya şunu demek isterim. Ya biz çok şanslıymışız kardeşim. Gazeteci olarak öyle bir süreçten geçtik ki. Yani bunların hepsi korkunç olaylar. Yani daha kötüsünü vermesin Allah ama evet. Gazeteci olarak çok deneyim kazandırılacak gelişmelere tanıklık ettik.
Bakalım bundan 10 yıl sonra yeniden bir röportaj çektiğimizde bugüne neler atıf yaparak konuşacağız yani.
Umarım sağlıklı olalım, yaşayalım 10 yıl sonra. İyi bir Türkiye olsun.
Evet.
Güvenli, özgür bir Türkiye olsun.
Evet arkadaşlar, bu hafta konuğumuz Nagihan Alçı'ydı. Ben samimi sohbet için kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Tabii bir yandan da siyaset sahnesi iyice ısınıyor. Ankara, İstanbul ve Anadolu'daki diğer yerler, adaylar sahada çalışmaya başladılar. Biz de onlarla ilgili önemli projelerimiz var. Onları da yakında yine sizlerle buluşturacağız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.